SBS Radio.
Yavuz Oğan'la haftayı değerlendirdiğimiz Türkiye Gündemi programını dinliyorsunuz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile röportaj yaptınız ve gündeme damgasını vurdu. Bize izlenimlerinizi aktarabilir misiniz?
Tabii bu aslında Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir zeminde de yapıldı röportaj. Belki buradan başlayabiliriz. YouTube üzerinden yayınladık, bizim kişisel YouTube hesabımız üzerinden. Akif Bekir ve İsmail Saymaz, Türkiye'nin tanıdığı iki gazeteciyle birlikte 3 kişi sorularımızı sorduk. O da yayınladı. Milyonun üzerinde insanın ilgilendiği, takip ettiği, birçok internet sitesinin anlık canlı yayın yaptığı ve söylediklerini okuyanlarına, takip edenlere aktardığı bir yayın oldu. Çok da ilgi çekti. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun bir eski başbakan görevinden ayrıldı, baskılar üzerine ayrıldı. Önümüzdeki döneme ilişkin, şu an yaşadıklarımıza ilişkin eleştirileri var. Önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin de kamuoyunda bir merak vardı. Davutoğlu hemen hemen her soruyu yanıtladı. Öncelikle tabii basın özgürlüğü meselesinde çok çarpıcı açıklamaları vardı. Ben bir eski başbakan olarak belli dönemlerde bir takım mesajlar vermek istiyorum. Televizyon kanallarına yaptığım başvurular maalesef olumsuz karşılanıyor. Orada gidip konuşamıyorum. Gazetelere röportaj veremiyorum. Bu basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü çerçevesinde çok sıkıntılı bir durum Türkiye açısından dedi. Düşünün, yani bir eski başbakan konuşacak bir mecra bulamıyor Türkiye'de. Böyle bir tabloyu ortaya koydu öncelikle. Ardından tabii en çok merak edilen ne yapmak istediğiydi. Söylediği AK Parti'ye ilişkin eleştirilerimiz var kuruluşundan bugüne gelinirken. Bizim hesap ettiğimiz noktanın çok farklı bir yerinde, bu çerçevede bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Öncelikle yeni sistem çerçevesinde Cumhurbaşkanı, aynı zamanda partinin genel başkanı, bu Türkiye'de uygun bir durum değil ve bütün o yapıyı bozuyor. Cumhurbaşkanının parti genel başkanından ayrılması lazım. Ailesiyle çalışmaması lazım diyerek Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'na dikkat çekti. Ve bu meselenin düzeltilmesi lazım. Başka alanlarda sıkıntılar var. İfade özgürlüğü, hukuk ve diğer alanlarda demokratikleşme alanlarında bunlara ilişkin adımlar atılması lazım dedi. Partimiz diye bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini çok sık andı. Ve bunlar düzeltilirse kendisinin de siyasette olmayacağını söyledi. Ancak bunlar düzeltilmezse siyasette kendisine görev düştüğünü, düşündüğünü anlıyoruz ve önümüzdeki süreçte bir parti kurabilir. Kendisi bölücülükle suçlanıyordu, ihanetle suçlanıyordu ve şunu söyledi: yeni parti kurmak demokratik ülkelerde asla ihanet olarak görülemez. Bir yeni partiyle de insanlar halka hitap edebilirler. Teveccüh olursa ona göre de karşılığını verirler dedi. Yani yeni parti fikrine de kapalı olmadığını söyledi. Asla bir takvimden bahsetmedi. Şu zamanda böyle bir şey olursa bunu yaparız, böyle bir şey olursa parti kurarız gibi bir sözü yok. İnsanların takiye yaptığını söyledi. Çok bana çarpıcı gelen hususlardan birisi buydu. Kapalı kapılar ardında herkesin durumdan, yaşananlardan şikayetçi olduğunu, ancak kapılar açıldığında herkesin takiye yaptığını söyledi. Birçok insanın takiye yaptığını söyledi. Kendisine birçok AK Parti'nin geldiğini, aynı şikayetleri onların da dile getirdiğini, yakın zamanda bir manifesto açıkladığını, onun manifestonun altına herkesin de imza atmaya hazır olduğuna ilişkin görüş beyan ettiğini aktardı. Ve bunların düzeltilmesi için çaba gösteren bir siyasetçi olduğunu, aslında aklında siyaset olmamasına rağmen Türkiye'nin bu durumundan dolayı biraz vazife edindiğini aktarmış oldu. Tabii en kritik noktalardan birisi de bir başka hareket daha var AK Parti içinde. Ali Babacan, Abdullah Gül'le birlikte yeni bir oluşum içerisinde. Onunla Ahmet Davutoğlu neden birlikte değiller sorusu çok soruluyordu. Kendisine sorduk, ben de bilmiyorum dedi. Ali Babacan'la çok sıkı bir hukukları, derin bir hukukları olduğunu söyledi. Abdullah Gül'le bayramlarda görüştüğünü aktardı. Benzer kaygıların altına kendilerinin de imza atacağını bildiğini söyledi. Ama niye beraber hareket etmiyoruz sorusunu bana değil Ali Babacan'a sorun dedi. Yani biraz topu Ali Babacan tarafına, Abdullah Gül tarafına atmış oldu. Böylece çok merak edilen soru vardı. Yıllar sonra başbakanlıktan niye ayrıldınız sorusu. Eğer ayrılmasaydım parti bölünecekti. Bir kongreye gidilecekti. O kongrede kazansam da kaybetsem de parti bölünecekti. Halbuki ben partiyi kurumsallaştırmaya çalıştım. diye yanıt verdi. İlgiyle takip edildi. Üzerine tartışmaların da devam ettiğini görüyoruz. Bir Pelikancı çeteden bahsetti. Kendisine iftira atıldığını söyledi o çete tarafından ve sahiplenilmemesini, parti tarafından kendisinin sahiplenilmemesine de çok ciddi biçimde alındığını aktardı. Sözlerinde Cumhurbaşkanı'na karşı dikkatliydi. Ancak AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'nın uygulamalarına yönelik de hayli sertti. En çok eleştirildiği konu Suriye politikasıydı biliyorsunuz. Suriye politikasında yanlış yaptınız mı, pişmanlıklarınız var mı sorusuna. Ben şunu doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum dedi. Dış politikada 17 sene içerisinde danışman olarak, bakan olarak, başbakan olarak görev yaptım. Ama hiçbirisinde kendi başıma karar vermedim. Ve uygulanan dış politikalarının olumlu yerlerini birilerine alıp, birilerine yazıp, olumsuz yerlerin tamamını bana yüklenmesi bana siyasi ahlaksızlık olarak geliyor dedi. Çok sertti bu konuda. Yanlışlar yapılabileceğini, insan olduğunu, bazı noktalarda geç kalındığını, hesap hatası yapıldığını aktardı. Biraz da Suriye ile ilgili öz eleştiri vardı. Bir 3 saatlik yayında aktardıkları bunlardı. Yeni bir hareketin hemen eşiğinde olduğuna ilişkin de işaretler verdi doğrusu.
Yavuz Bey, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne dönersek ölenler anıldı bu hafta. Bunun siyasette yansımaları nasıl oldu acaba?
Bu bir Milli Birlik ve Dayanışma Günü resmi tatil de ilan edildi biliyorsunuz. 3. Evet. yılında 15 Temmuz'a ilişkin hem anma hem de darbeden kurtulunması konusunda gösterilen kahramanlıklar nedeniyle küçük de bir kutlama da diyebileceğimiz bir gündü bugün. Çok farklı etkinlikler vardı. O etkinliklerde konuşmalar yapıldı. Meclis'teki konuşmada muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Engin Özkoç'un sözleri çok sertti ve AK Parti'yi eleştirdi. Bu işin bir siyasi ayağı yok mu? O siyasi ayağı niye ortaya çıkmıyor dedi. Ergenekon Balyoz soruşturmaları sırasında bu işlerin temelinin atıldığını, darbeye giden yolların o dönemde taşlarının döşendiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. AK Partililer çok sert tepki gösterdiler. Cumhurbaşkanını Marmaris'e gidip Cumhurbaşkanı'nı almak isteyenlerin yapamadığı işi siyasi olarak şu anda savcılar vasıtasıyla Cumhuriyet Halk Partisi yapmak istiyor diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiler ve bir gerilim ortaya çıktı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Atatürk Havaalanı'nda, eski havaalanı diyelim, orada İstanbullularla buluştu. Böyle bir program vardı akşam 8'de ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz akşamı havaalanından kaçtığını söyledi toplanan kalabalığa. Oradan bir yuh sesleri yükseldi. Buna ilişkin tepkiler tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP'ye tepkiler AK Parti'den geldi. Yani o bölünmüşlük veya kutuplaşma havasının 15 Temmuz'da devam ettiğini ve hem muhalefetin iktidarlı muhalefeti suçladığını söyleyebiliriz. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nden enteresan bir açıklama vardı. İşin siyasi ayağı konusundaki tartışmaya dair olurken bu konuda en net siyasi parti liderinin Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve siyasi ayağı ortaya çıkmadan, bununla ilgili etkili bir soruşturma yapılmadan 15 Temmuz konusunda bütün kamuoyunu birleştirecek bir noktaya gelinemeyeceğini ve FETÖ'yle mücadelenin samimiyetine kamuoyunun inandırılamayacağını aktardı. Burada bir ayrım da yapmadı. Yani genelde Milliyetçi Hareket Partisi'nde suçlamalar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Burada AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi bir ayrıma da gitmeden doğrudan siyaset kurumlarının tamamını uyaran bir dilin kullanılması da dikkat çekiciydi. Yani 15 Temmuz akşamı Türkiye'de gösterilen kahramanlıklar, verilen şehitler, gaziler, bunlarla ilgili bir tartışma söz konusu değil. Muhalefetin daha önce kontrollü darbe söyleminden geri adım attığını da görüyoruz. Ama bu mücadele kimle yapılıyor? Zenginler para verip kurtuluyor mu? Ki Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir cümle de kullandı Fettah Tam İnce'den yola çıkarak. Parasını veren cezaevine girmiyor. Parası çok olan garibanlar cezaevinde. Bankasya'nın önünden geçenler cezaevine konuluyor. Bankasya'ya para yatıranlar, yüklü miktarda Zaman Gazetesi'ne ortak olanlar dışarıda gezebiliyor. Cumhurbaşkanının avukatlarını avukat olarak tutup bütün bu davalardan kurtulabiliyor diyerek Fettah Tam İnce'yi hedef almıştı. Yani iktidar tarafı böyle bir mücadelenin çok sert bir biçimde devam edeceği mesajı verirken muhalefet kanadı bu mücadelede bir takım ayrımcılıklar, kayırmacılıklar yapıldığı konusunda iktidarı eleştiriyor. Bir de bu işin siyasi yönü yok mu sorusu hemen herkes tarafından soruluyor ama ortada somut bir sonuçta yok 3. yılında 15 Temmuz.
Bir yandan da devam eden davalar var. Cumhuriyet gazetesi yazarları hakkında, işte Osman Kavala hakkında. Bu konularda son bir iki gündür gelişmeler oluyor.
Evet, üç başlıkta belki bunları aktarabilirim. Bir kere Cumhuriyet gazetesinin şu anda cezaevinde olan mensupları var. 5 yıldan az ceza aldıkları için bölge İslam mahkemesinde haklarındaki dosyalar onaylanınca cezaevine girdiler. Ama aynı suçlanan ve 5 yıldan fazla ceza alan yine Cumhuriyet Gazetesi mensupları var. Aynı davada yargılanan onlar dışarıdalar. Ve bu meselenin düzeltilmesi için bu yeni yargı strateji kağıdı açıklanmıştı. Reformu strateji belgesi açıklanmıştı. O belgede bu tip durumlarda yani aynı suçtan suçlanan 5 yıldan az ceza almış olanlar cezaevine İslam Mahkemesi'nin kararıyla girerken diğerleri dışarıda bu bir hukuksuzluk, bu aynı zamanda vicdanı da sığmıyor, bunu düzeltelim demişti iktidar. Buna ilişkin bir düzeltme hazırlığı vardı ama meclis tatile girmeden önce bu düzeltilemedi. Gazeteciler bunun için kampanya yaptılar, Cumhuriyet Gazetesi'nde kampanyalar oldu şu falan ama meclis tatile girdi bugün itibariyle ve bu düzenleme çıkmadı. Üstelik 5 yıldan fazla ceza alanlar, az alanlar hepsi birlikte dosya Yargıtay'da görüşülmeden önce ilgili dairede Yargıtay savcıları bununla ilgili bir araştırma yapıyorlar, bir rapor hazırlıyorlar. Hazırlanan raporda Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına verilen cezanın haksız olduğuna ilişkin savcı görüşü var. Yani savcı dosyaya bakıyor, delillere bakıyor ve diyor ki burada verilen ceza haksız, bu insanların beraatleri gerekiyor. Günün en fazla konuşulan konularından birisiydi. Yargıtay savcısının dosyadaki delilleri yetersiz görüp gazetecileri suçlu gördüğü yerde, hükümetin bu cezada bir adaletsizlik var dediği yerde, muhalefetin bu insanlara muhalif oldukları için sadece baskı yapıyor ve cezaevine konuluyor dediği yerde, mecliste bu kadar düzenlemeye yaklaşılmışken hala gazeteciler cezaevinde ve maalesef 1 Ekim'e kadar da mecliste düzenleme olmadığı için eğer Yargıtay'dan da karar çıkmazsa cezaevinde kalmaya devam edecekler. Cumhuriyet davasındaki durum bu, vicdanları sızlatan. Diğer taraftan Osman Kavala 2 seneyi aştı zannediyorum cezaevinde kaldığı süre. 16 kişi yargılanıyor toplam, aralarından birisi Osman Kavala. Ve hepsi için müebbet talep ediliyor, müebbet hapis talep ediliyor. Bir tek Osman Kavala cezaevinde. Gerekçe ne? Yani ortada delillerle ilgili bir karartma sürecim var. Zaten deliller çok geçmiş yıllara ait, 5-6 sene öncesine ait. Çok geç açılan bir dava. Diğer taraftan bütün sanıklar dışarıda, niye Osman Kavala içeride? Bu tip sorular soruldu gün boyu. Çünkü Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı verildi. Ancak gerekçeye ilişkin tartışmanın da hayli sert geçtiğini söyleyebiliriz. Ama sonuç değişmiyor. Kavala hala cezaevinde. Diğer taraftan İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adından sıkça söz edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Canan Kaptancıoğlu da 7 yıl önce attığı Twitter mesajları yüzünden yargılanıyor. İkinci duruşmasına çıktı. Hakkında yanılmıyorsam 16 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ve ikinci duruşmasında da savunmasını yaptı. Her seçim öncesinde bir adım atıldı. Önce soruşturma başlatıldı. Ardından savcı davayı açtı. Ve 23 Haziran öncesinde de ilk duruşma yapıldı. Yani seçim kazandıkça üstümüze geliyorlar dedi. Ve hakkında açılan davanın hukuki değil siyasi olduğunu iddia etti. Elbette beraatini de talep etti Canan Kaptancıoğlu. Böyle dava gündemli bir süreç geçirildiğini söyleyebiliriz. Birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde.
Yavuz Bey, çok teşekkürler yayınımıza katkınızdan dolayı. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, hoşçakalın.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.